Ayrım 14.
Mülkü şevketli haline getirmek için bozulan eski düzeni ihya etmek gereklidir. Bu da dine, diyanete, şeriata sarılmakla olur vesaire. Bunun günümüzün diline çevrilmesi acaba şöyle mi olacak? Osmanlı, değişip gelişen koşulların, tarihsel gerekirciliğin, determinizm, isteklerini göz önünde tutup yenileşecek yerde, başarısızlığa uğradıkça eski başarılarının nedenlerini yeni koşullar altında sağlamaya uğraşıyor. Bunu becerirlerse eskisi kadar büyük zaferler kazanacaklarını sanıyordu. Yenileşmeyi bilemediler. Zaman onları eskitti. Tarihsel görevlerini bitirdi. Sonra da yeryüzünden sildi. Yaşı benzemesin. Bu AP'yi ben hep Osmanlı'ya benzetiyorum. Bunlar hala Adnan Menderes'in ve Celal Bayar'ın yönetimindeki eski DP'nin şan ve şöhretini nasıl elde edebileceklerini araştırırlar. Ama nasıl gelişen ve değişen koşullara uygun olarak nesnel araştırmalar yapıp önlemler öngörerek mi? Yok. O dönemde yapılmış şeylerin formüllerini bu dönemin koşulları içerisinde tekrarlayarak. Hala ağızlarından eski siyasal propaganda edebiyatı eksik olmaz. Milli şef devrinin köylüye kan kusturduğu, jandarma dayağından halkın anasının ağladığı tekrarlanır durur. Safları sıklaştırmanın çaresi de 1946 ruhundan söz etmek, Yassıada davalarını gündeme getirmek, Bayar'ı ortalarda dolaştırmaktır. Sanılır ki bunlar yapılırsa CHP diktasının karanlık günlerini bir türlü hafızasından silemeyen kırsal kesim gür diye oylarını AP takımına boşaltacaktır. Bu da onların iktidar olmasına yetecektir. Şimdi söyleyin Allah aşkına, bu kafanın Osmanlı'nın yenilgilerin tedbirini eski düzenin ihyasında aramasından ne farkı var? Bunu 1973'te denediler, tutmadı. 77'de denemeye kalkışmak akıl mıydı? Kim ipler 1940 yıllarının zulüm masallarını? Kendilerinin neden olduğu zulümlerin anıları çok daha taze olarak belleklerde duruyor. Üstelik kırsal kesim dahil Türk halkı hala o 20 milyonluk Türk halkı mı? Yoksa İnönü'yü, Menderes'i, bırak 1946 seçimlerini, 27 Mayıs'ı bile masal gibi kulaktan işiten başka ve gepgenç bir halk mı? Yalnız her yıl Türkiye nüfusuna eklenen 1 milyon insan 1946 ruhunu müzelik etmeye yeter de artar bile. 70 ve artmıştır. Adalet Partisi uygar düzeyde bir liberal demokrat parti olmasını bilemediğinden bu duygusal yanılgıya düşmüş, bu duygusal yanılgı Adalet Partisi'ni 1950'lerin soğuk savaş sloganlarıyla iktidar olmak gibi bir ham hayale sürüklemiştir. Burada öyle sanırım ki AP kurmayının dünyadaki gelişmeleri de Türkiye'deki gelişmeler kadar yanlış değerlendirdikleri meydana çıkar. Yumuşamadan gerekli dersleri almamışlardır. Helsinki konferansını içtenlikle benimsememişlerdir. Böyle olsaydı liberal demokratlık Türkiye'de gerçek anlamda bir demokrasi düzenini kurmayı üstlenmelerine yol açacak, bu da demokratikleşmeyi ondan bekledikleri için yığın halinde CHP'ye giden oyları elde tutmalarına yarayacaktı. Demokratikleşme yerine aşırı sol edebiyatını, komünizm ölçüsünü yeğlediler. Uluslararası ilişkilerde hem yumuşamadan yararlanıp hem şantajlara niyetlendiler. Sonunda en yaranmak istedikleri tarafından Amerika, yalnız kaldıklarını gördüler. Türkiye'de yarı feodal üretim ilişkilerini kapitalist ilişkilere dönüştürenin DP ve AP iktidarları olduğu bir gerçek. Ama DP ve AP yöneticilerinin emperyalist sistem tarafından koşullandırıldıkları için bu yaptıkları işin bir ilericilik olduğunu anlayamadıkları, bu ilericiliğin siyasal düzeydeki somutlaşmasının demokratikleşme olacağını görüp benimseyemedikleri de bir başka gerçek. O zaman ekonomik düzeydeki atılımları da engellenip komprador ilişkilerine kayıyor. Buysa siyasal örgüt olarak onları köksüzleştiriyordu. Mayası liberal olan bir parti, otoriterliğe özenince ne olur merak mı ediyorsunuz? Adalet Partisi'nin haline bakınız. AP yenileşen Türkiye'ye uyumlu siyasal çözümler öneremedi. Daha da müthişi, heveslendiği ekonomik atılımcılığa ters düşen siyasal bir tutuculuk ve gericilik örneği oldu. Ödediği fatura bunun faturasıdır. 15 Haziran 1977. 6. AP için tek çıkar yol. Son zamanlarda kara büyü göreniniz var mı? Çok övünüyorlar, koskoca bir şehir oldu diyorlar. İnanırım olmuştur. Oysa demir çelik fabrikalarının yapılacağı yıllar tenha köhne bir Anadolu kasabasıydı. O kasabadan bugünkü basbayağı gelişmiş şehri çıkaran elbette kurulan sanayi tesisleri. Bu tesisler dolayısıyla o yöreye yerleşen ekonomik canlılıktır. Bizim halkımız da bilir bunu. Hangi geri kalmış şehre ayağınız düşse bir fabrika yapılmasından söz ederler. Şu fabrika yapılacakmış da ya da şu fabrika bir yapılsaymış, bak görürmüşsün sen nasıl ayağa kalkılıyormuş. Aslında bu benim yaptığım malumu ilan. Endüstrileşmenin bırak kasabaları şehirleri, ülkeleri kalkındırdığı artık çocukların bile bildiği bir gerçek. Kalkındırmakla da bırakmıyor ha. Ayrıca tam bağımsızlığının güvencesi oluyor. Biz sağcı takımı dinlemeyip de vaktinde savaş endüstrimizi, elektrik ve elektronik endüstrimizi kurma yoluna gitmiş olsaydık, Amerika ambargo koymuş koymamış vız gelirdi be, vız. O halde endüstrileşmeye övgü mü düzüyorum? Hayır. Amacım başka. Sonunda oraya varacağız ya, biraz dolaşarak. Endüstrileşme şehirleşmeyi getirir. Şehirleşme ise kırsalın dışında bir yaşama biçimidir. Genel olarak kültürü, özel olarak okuma yazmayı, hesabı kitabı her dakika gerekli kılan bir yaşama biçimidir bu. Kırsal yerlerde okuma yazma, hesap kitap bilmeden iyi kötü yaşar gidersin ama yolun şehre düştü de bunlardan anlamaz biriysen yandın. Ne gideceğin adresi çıkarabilirsin, ne bineceğin otobüsün numarasını, trenin saatini. Bu kadar mı? Hayır. Endüstrileşme, şehirlere, kasabalara, dizi dizi fabrikaların kurulması, ister istemez kırsalda makinelaşmanın boşa çıkardığı kırsal ırgata emiyor. Bir iki kuşak sonra bildiğimiz sanayi işçileri olacak bir toplumsal katman beliriyor. Önce elbette gecekondularda, gecekonduya benzer kötü mahallelerde. Başlangıç yıllarında yarı kırsal yaşayan, köy görenek ve geleneklerini, feodal üst yapının gereklerini yerine getiren, ama çok geçmeden bu insanlar sanayileşmenin ve şehirleşmenin fırtınasına kapılıyorlar. Sınıf savaşımı dediğimiz çarkın içine giriyorlar. Hadi, bakıyorsun siyasal bilinç işlemeye başlamış. Hadi arkasından siyasal örgüt geliyor. Aralarında duygusallıkları doğrultusunda oy vermeyi bırakıp, çıkarları doğrultusunda oy vermeye yatanlar çoğalıyor. Biz de böyle olmamış mıdır? Alın şu Ege bölgesini. Zamanında köylüsü de kentlisi de duygusal bir güdüyle Demokrat Parti'ye, sonraları Adalet Partisi'ne oy verirlerdi. İzmir ne? Demokrat Partisi'nin kalesi. Menderes mezarından kalksın da görsün o kale ne hale gelmiş. Bütün Ege içinde aynı şey söylenebilir. Bölge endüstrileşiyor. Endüstrileştikçe bu endüstride emekçileşen eski kırsal ırgat bilinçleniyor. Bilinçlenme daha iyisi ortada görünmediğinden oylarını Adalet Partisi'nden alıp Cumhuriyet Halk Partisi'ne aktarıyor. Hayır, bunu ben söylemedim. Söyleyen Adalet Partisi'nin en önde gelen yetkilileri. Demişler ki bizi şehirler yıktı. Aslında kırsal bölgelerden umduğumuzdan fazla oy aldık. Bir ara AP'ye küsmüş olan köylüler bile oy verdiler. Gel gelelim şehirler, hele büyük şehirler büyük bir hayal kırıklığına neden oldular. İstanbul'dan, İzmir'den, Ankara'dan umduğumuzu bulamadık. AP'liler külahlarını önlerine koyup ciddi ciddi düşünmelidirler. Programları kalkınmadır, sanayileşmedir, öyle mi? Sanayileşmenin kendilerinden oy götürdüğünü ağızlarıyla kendileri söylüyorlar. Zaten seçim sonuçları, oy dağılımı tabloları da bunu doğruluyor. Demirel'in çıkmazı, AP'nin açmazları yazılarını yazdığım sıralarda dudak bükenler, dediklerimin çıktığını çok değil, birkaç ay sonra gözleriyle gördüler. Adalet Partisi, sanayileşme yanlısı, özgür teşebbüsçü, kalkınmacı bir parti ise, ister istemez Türkiye'yi şehirleştirecek, yani ister istemez oyların kendinden başkasına gitmesini hazırlayacaktır. Bunu önlemesi olasız. Olabilseydi İngiltere'de bir zamanlar tutucuların baş rakibi liberaller hala ikinci büyük parti kalırdı. Süprünmüştür. AP de bunu önleyemez. Ancak geciktirebilir. O da nasıl? Ekonomideki özgürlükçülüğünü siyasal düzeyde de göstererek, demokratikleşmeye de sanayileşmeye verdiği önemi verip proletaryanın gerek örgütlenmesine, gerek haklarını savunmasına, gerek bilinçlenmesine akıllıca olanak sağlayarak. Yoksa nasıl demir çelik fabrikaları Karabüyü kasabayken şehir yapmışsa, yeni yeni kurulacak tesisler başka kasabaları, başka şehirler yapacak, nasıl sanayileşmiş bölgelerde AP'nin tabanı sola kaymışsa, o yeni şehirlerde de bu seçimde AP'ye oy vermiş olanlar artık vermeyeceklerdir. Bilimde determinizm, gerekircilik diye bir şey var. 28 Haziran 1977. Taktik ustalık, stratejik yanılgı. 1. Demir elin çıkmazı ne? O günleri yaşadınız mı acaba? Türkiye 2. Dünya Savaşı'nı müthiş bir diktanın baskısı altında geçirmiştir. 1946'dan başlayarak yavaş yavaş çoğulcu demokrasiye doğru bir sokuluşumuz vardır ki, bizim kuşağın akla erenleri son zamanlarda İspanya ve Mısır'da olup bitenleri gördükçe o dönemi yeniden yaşarmış gibi oluyorlar. Ufak ufak tek partinin içinden öteki partiler çıkıyor. Kamu özgürlükleri yasallaşmaya başlıyor. Sendikalar mendikalar derken günün birinde bir bakacaksınız ki oraları da demokrasi kesilmiş. Geçen gün bir yerde İspanyol Sosyalist Partisi lideri Felipe González'in de dediklerini okudum. Suárez hükümeti liberalleşiyor, bu da solu şaşırttı filan demektedir. O da ünlü iki bürokrasi diktasındaki çözülmeyi doğruluyor demek. Bizim için işin ilginç yanı neresidir bilir misiniz? Mısır'ın da İspanya'nın da şu yakınlarda Amerika'nın nüfuz alanı altına düşmüş olduğunu bilmek. Kulağı delik olanlarınız, İspanya'nın demokratlaşması Amerika'yı memnun edecek bir düzeye ulaşırsa NATO'ya bile alınacağını elbette işitmişlerdir. O zaman 1946'dan başlayıp ta günümüze değin uzanan Türkiye'nin demokratlaşması sürecinin arkasındaki itici gücü de görürsünüz belki. Türkiye, Mustafa Kemal Paşa öylesine öngördüğü ya da iktidar döneminde Mikado'dan farkı olmayan İsmet Paşa öyle istedi diye değil, savaş sonrası dünya düzeninde batılı emperyalist cepheyi seçtiği, bu cephe ise biçimsel bir demokrasiyi şart koştuğu için çok partili demokrasiye yelken açıyordu. Hala kuşkusu olanlar varsa İspanya ile Mısır'ı iyi izlesin. İyi ama ben niye anlattım bunları? Demirel ikide bir çıkıp konuşuyor. Ülkemizde demokrasi bütün müesseseleriyle işliyor diye. İktidar olabilmesi, iktidarda kalabilmesi demokrasinin işlemesine bağlı olduğundan o elbette işlemesini istemektedir ya. Batılı emperyalist sistem içinde olduğumuzu unutmadığı için bu demokrasinin Amerika'nın öngördüğü sınırları aşmasını hiç sevmez. Nedir o sınırlar? O da belli. Solculuğu demokratik solun hemen ötesinde yasak saymak, ülkenin her yanında sürekli bir soğuk savaş sürdürmek. Demirel'e de bakarsanız Batı İttifakı manzumesinde kalabilmemizin de Amerika'dan ve Avrupalı öteki müttefiklerimizden yardım alabilmemizin de temel koşulu budur. Ülkede demokrasi olacak, bütün müesseseleriyle Amerika'nın öngördüğü biçimde işleyecek. Önce bizde, şimdilerde Mısır'da, İspanya'da geçenlere bakılırsa haklıdır da. Yalnız biraz daha ileriye gidiyor Demirel. Ticaret burjuvazisinin palazlanmasından mıdır, sanayileşme özlemimizin gerçekleşme çizgisine yakınlaşmamızdan mıdır nedir? Bu çerçeve içinde kalarak ülkemizin gerçek bir endüstri ülkesi olmasından, Amerika'dan ve ortak pazardan yardım göreceğini umuyor. Çıkması da galiba burada. Zira emperyalist sistemin asıl istediği, asıl şart koştuğu o uyduruk demokrasinin fiilen işlemesi değildir. Onu biçimsel olarak ister. Çıkarlarına el vermeyince kolaylıkla diktaya döner. Ama vazgeçemeyeceği, himayesine aldığı az gelişmiş ülkelerin sanayileşme heveslerine kapılmasını önlemektir. O ki böyle bir hevese kapılıyorsun, o ki Sem amcanın senin için öngördüğü kalkınma modeline burun kıvırıp kendi kalkınma modelini yaratmaya yelteniyorsun, hapı yuttun demektir. İstediğin kadar komünist diye tahta kurularını bile ez, demokrasi işletiyorum diye vırt zırt seçim yap, Amerika'dan zırnık koparamazsın. Daha da kötüsü sanayileşmede direndin mi, kendi çıkarını sistemin çıkarının önüne geçirmeye kalkıştın mı, paldır küldür gidersin. Türkiye'de Demirel'in temsile uğraştığı sağ bu çıkmaz içindedir. Kapitalist ittifak sisteminin bize ayırdığı yer, kaba ve hafif sanayileşme, tüketim malları üretimi, biraz turizm, nispeten dengeli bir gelir dağılımı, Bizse demir-çelik fabrikalarından, makineleri yapan fabrikalardan söz ediyoruz. Üstüne üstlük kışkırık endüstri ürünlerimizle Arap-İslam pazarına girmeye, Doğu Akdeniz'de kendimize yayılma olanakları aramaya kalkışıyoruz. Bağışlar mı adam? Ortak pazarın Dünya Bankası'nın, Amerika'nın birden kredileri azaltması, belki toptan kesmesi, ambargolar filan getirmesi neden sanıyorsunuz? Demirel'in kafasındaki sağın önce aklını şuna yatırması gerekiyor. Memleketin içini komünist avlıyorum diye Kanada boyasa, bu yoldan Amerika'yı memnun etmesi olanaksızdır. Sanayileşmekten vazgeçmelidir, 1. Arap-İslam açılışını durdurmalıdır, 2. Amerika'dan ve Batılılardan alamadığı kredileri Rusya ve uydularından almaya çalışmamalıdır, 3. Ege'de ve Kıbrıs'ta Yunanistan'ın gönlünü yapmalıdır, 4. Daha sayayım mı? Demirel Sağ'ın uygulamaya uğraştığı soğuk savaş politikası 50'lerde geçerliydi. Günümüzde eskimiştir, yanlıştır. Büyük komünist tehlikeleri icat ederek Türkiye'nin sanayileşmesini Amerika'ya sevimli kılamaz. Yaranmak için daha başka, daha akıllı politikalar bulması zorunludur. Yoksa bu çıkmazda tırnaklarını bir kere daha kıracaktır. 8 Aralık 1976. 2. Demirel kendi kuyusunu mu kazıyor? Demirel'i nasıl bilirsiniz? Nadir Bey, Nadir Nadi, yazdığı bir yazıda en azından gerçekçi ve kurnaz olduğunu söylüyordu. Türkiye'de siyasal alana çıktığından bu yana yaptıkları düşünülürse, Cumhuriyet'in tecrübeli başyazarına hak verilebilir. Verilebilir ya, o zaman şöyle ilginç bir soru açıkta kalıyor. Demirel, gerçekçi ve kurnazdır da, her defasında iktidarını tehlikeye düşüren, 12 Mart'ta resmen devrilme nedeni olan şiddet hareketlerini niye önlemez? Hatta çoğu solcu yazarın iddiasına göre hızlandırır. Öyle ya, bir açıklama biçimi nedir, şu değil mi? Demirel iktidarları solu ortadan kaldırmak amacındadırlar. Bunun için de yan örgütler kurmuş, eşkıyayı devletin içine sokmuşlardır. Zaten çatışmalar, kargaşalıklar, üniversitelerin savaş alanına dönmesi bu yüzden oluyor. Demirel ve takımı bunu istememekte, iktidarını bunun üzerine oturtmaktadır. İyi ama her seferinde sadece iktidarların ya yıpranış ya gidiş nedeni bu şiddet olayları olmuyor mu? Demirel de, partisi de bunu bile bile yapıyorlarsa, Hazret hiç de o kadar gerçekçi ve kurnaz sayılamaz. Yolu gerçekten gerçekçi ve kurnazsa, niye bu olgu Türkiye'de bir türlü kökü kazınamayan bir illet halinde sürüp gidiyor? Bunda bir çelişki olduğu meydanda, işte onu konuşacağız. Önce ister misiniz, bazı genel saptamalar yapalım. Bunlar herkesin bildiği şeylerdir ama nedense sık sık unutulur ya da unutturulur. A. Liberal kapitalizm vahşi döneminde, yani hızla ve kimsenin gözünün yaşına bakmadan gelişirken son derece acımasız ve kabadır. Ne işçi hakları dinler ne insanlık hukuku. Bakıverin batılı kapitalist ülkelerin gelişme tarihine, grevlerde takım takım işçi öldürmek de onlardadır, sosyalist lider vurdurmakta. Sömürgeleri talan, kendi işçi sınıflarını günde 12-16 saat arası çalıştırarak helak eden onlardır. Sömürü, acımasızlık, hak tanımamak kapitalizmin mayasında var. Bu bakımdan Türkiye'de kapitalist gelişmenin hızlanmasıyla kendilerini burjuvadan sayanların işçi haklarına, insanlık hukukuna kulak asmamak arzusunu göstermeleri, hepsini komünistlik saymaları ve karşı çıkmaları kapitalizmin tabiatından gelmektedir. B. Ne var ki zamanla batılı kapitalist ülkelere böyle bir vahşi sömürünün, yıkıcı devrimlere yol açacağını görmüşler, rejimlerini sosyalleştirmişlerdir. Bizim anayasanın da Türkiye için sosyal devlet demesi bundan. Gel gelelim, kapitalizmin hızlı gelişmesiyle işçi sınıfının haklarının tanınması bir araya kondu mu, son derece gerilimli bir ortam doğuyor. O zaman batılı emperyalist sistemin tuttuğu yol ilginç. Savaştan sonra Dule düzenindeki Amerikan sistemi, denetimini aldığı ülkelerde komünistliği istemiyor ya, yerli kompradorlarla Filipin demokrasisi dediğimiz solu sünnet edilmiş sistemi buralara yerleştirmeye hevesleniyor. Türkiye bu ülkeler arasındadır. Hem kapitalizmin eğilimlerine hem de Amerika ile bütünleşmiş siyasal örgütlerin ve liderlerin kafalarına Amerika'nın önerileri son derece uygun gelmiştir. C. Nedeni belli. Demirel dahil sağın bütün liderleri İsmet Paşa toplumunun adamlarıdırlar. Orada yetiştiler. Tanı yıkan kalabalığın arasında Demirel de varmış. İnönü toplumu zaten soldan iğdiş edilmiş bir toplumdu. 1948'de İstanbul Hukuk Fakültesi'nin 2000 kişiye yakın öğrencisi bulunan birinci sınıfında biz 3 ya da 4 toplumcu çocuktuk. Faşizan bir baskı rejiminden Amerikancı liberal bir düzene geçerken haliyle yetiştirdiği adamlar sola kapalı, ona düşman, her türlü belayı ondan bekleyen yöneticiler olacaklardı. Oldular da. Buna bir de güvenlik kavramı yerine emperyalist sistemin koruyucu savaş kavramına göre yetiştirilmelerini ekleyiniz. O zaman Demirel'in ve AP'nin çelişkisini açıklamak kolaylaşacaktır. AP liberal burjuva geçiniyor ama demokrasiyi sağsız solsuz, yani Amerika'nın ona öğrettiği gibi anlıyor. Demokratikleşmeye karşıdır. Yükselen burjuvazi hem güçsüz hem de miyop olduğundan bunu seviyor. Destek oluyor. O zaman sola düşman. Onun gelişmesine engel olmak programları gereğidir. Peki bu nasıl olacak? Ellerindeki Amerikan güvenlik kitaplarına bakıyorlar. Sorunu yasal yoldan şiddetin önlenmesi diye alacak yerde, önleyici savaş kuramlarına uygun bir biçimde alarak paralel polis niteliğindeki yardımcı ve yan örgütlenmelere gidiyor, bunları yüreklendiriyorlar. İşin güzeli şu ki, bu uygulama şiddet hareketlerinin yoğunlaşmasını getiriyor. Bu yoğunlaşmanın dozunu aşmasıysa, sıkı yönetimleri, muhtıraları, Demirel'in şapkasını alıp gitmesini. 22 Aralık 1977 3. Taktik ustalık, stratejik yanılgı. AP'nin derdi büyük. Meşhur laf vardır ya hani, o hesap. Demirel'le de yapamıyorlar, Demirel'siz de. Demirel'siz niye yapamadıkları belli. Partinin yönetimine geldiğinden beri Süleyman Demirel, Adalet Partisi'ni ya iktidar yapmıştır ya da iktidar olmak üzere bir parti. 12 Mart'ın en karanlık günlerinde bile şapkasını alıp gitmiş iken faşizan diktayı AP'nin çıkarlarına en uygun kullanmasını beceren odur. Gerek 1973, gerekse 1977 seçimlerinden sonra büyük çoğunluğu Ecevit'e kaptırdığı halde iktidarı kaptırmayan odur. Böyle bir lideri CHP bulsa herhalde başının tacı ederdi, tamam mı? Demirel'le niye yapamıyorlar? Hazret istediği kadar iktidarı ele geçirsin, gelişen Türkiye'nin değişen koşulları karşısında hafif kalıyor. Çokluk boşa konuşuyor, en yakın ve pratik çözümlerden ötesini göremiyor. Bu yüzden de Adalet Partisi'nin uzun vadede oy yitirmesine, gençlikten ve aydınlardan kopmasına neden oluyor. En güvendiği kırsal bölgelerde, geri kalmış yörelerde avantajı MSP ile MHP'ye kaptırınca, taktik düzeydeki ustalıklarla iktidarda tuttuğu AP'yi giderek kaçınılmaz bir ufalmaya mahkum ediyor.